Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek 3789. hadis-i şerifle birlikteyiz. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre ağırlığında iman bulunan kişi cehenneme giremez. Yine kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kişi de cennete giremez buyurdu. Zerre iman, cennet var, cehennem yok. Zerre kibir, cennet yok, cehennem var. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, giysilerimin temiz, saçlarımın kokulu, ayakkabı bağlarımın yeni olmasını severim dedi ve bu yönde pek çok şey daha saydı. Hatta kamçısının askısından bile bahsedip sonunda, ey Allah'ın Resulü, bu tür şeyler de kibirden mi olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, bu kişinin güzelliğindendir. Allah güzeldir ve güzel olan her şeyi sever. Kibir ise Hakk'a karşı azgın davranmak ve insanları kendinden aşağı görmektir buyurdu. Allah-u Teala güzeldir, güzel olan her şeyi sever. Müslümanın da kendi üstüne başına dikkat etmesi güzelliktir. Allah korusun, bununla başkalarını ezmedikten sonra, Allah'a karşı bir isyan geliştirmedikten sonra, değilse elbisesini savuruyorsa, arabasının tekeriyle işte isminin önündeki bir takım titirlerle insanlar başkaları üzerinde etkinlik, egemenlik kuruyor, Allah'a karşı kafa tutacak konuşmalar yapıyor, söylemlerde bulunuyor. Kibir budur. Cehenneme götüren kibir budur. Bu şeytanda olandır. Hak'tan gelen gerçeğe karşı çıkmış. Adem'i hor görmüş. Çamurdan yarattın. Benden nasıl üstün olur deyip onu horlamış. Kendini büyütmüş ve Allahu Teala'nın yasasına, kararına, secde et kuralına karşı gelmiş. Ben secde etmem demiştir. Kimde bu iki özellik belirirse işte bu onu cehenneme götürür. Çünkü şeytanlaşma başlamıştır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3790. hadis-i şerif Kasım bin Abdurrahman babası yoluyla Abdullah'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki benden sonra başınıza sünnetleri, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalarını yok edecek bid'atler çıkaracak. Yani dinde olmayan, Allah ve Resulünün belirlemediği yeni yollar, yeni yöntemler çıkaracak. Ve namaz vakitlerini geciktiren valiler, yani İslam toplum yöneticileri gelecektir buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonraki günlerle ilgili Efendimiz bir durumu haber veriyor. İslam kurallarının uygulanmaya devam ettiği çağlar, toplumun yasaları Allahu Teala'nın ve peygamberinin seçtiği yasalar, namazlar kılınıyor ve namaz insanların ekonomik, siyasi, sosyal hayatlarının belirleyicisi, insani ilişkiler Allahu Teala'nın dediği şekilde işlemekte, ama bu arada güç sahipleri, yöneticiler, toplumun iktidarını elinde bulunduranlar bu noktada sapmalar yaşamaya başlamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarzını, tavrını, sünnetini, uygulamalarını terk ederek yeni tavırlar, metotlar, uygulamalar ortaya koyuyorlar ve namazda zorla kıldıkları için belki geciktiriyor, vaktinde kılmıyorlar. Bu olacak diyor Efendimiz. Abdullah İbni Mesud dedi ki, ey Allah'ın Resulü, eğer onlara yetişirsem ne yapmam gerekir deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa, ey Ümmü Abd'ın oğlu, Allah'a isyan edene itaat yoktur buyurdu. Allah'a isyan edene itaat yoktur buyurdu. Allah'a isyan edene itaat yoktur buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Mesud'a, o da bize bunu duyuruyor. Yani Müslümanlar o dönemler dinlerini Allah ve Resulünün istediği gibi yaşamak için çabalayacaklar, çırpınacaklar, gayret edecekler. Yöneticilerin yaptıklarından kendilerini uzak tutacaklar. Onlar saptılar diye biz de arkalarından sapmayacağız. Onları doğrultma imkanımız varsa doğrultacağız. Değilse kendi yolumuza yürüyeceğiz. Bu İslam'ın uygulanabilir olduğu toplumlardaki bir konudur. İslam'ın emirlerinin, yasaklarının uygulanmadığı zamanlarda Müslümanlar için başka yöntemler, başka tavırlar olacaktır. Ama şu ilke bizim zihnimize oturacak. Allah'a isyan var mı? Mahluka itaat yok. Hiç kimse bu noktayı dindenmiş gibi gösteremez. Şöyle itaat, böyle itaat diyemez. Konu Allah'a itaattir. Anne baba bile diyor Lokman suresinde Allah-u Teala, eğer Allah'a ortak koşmaya ya da insanı günaha zorlarsa onlara isyan edilir, Allah'a isyan edilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sözler okuyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden hem de 3794. rivayetle birlikteyiz. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği aktarıldı bize. Sa'd umre için Mekke'ye gidip Safvan bin Ümeyye bin Halef'in yanında konakladı. Ümeyye Şam'a giderken Medine'ye uğrayınca Sa'd'ın yanında konaklardı. Ümeyye Sa'd'a, bekle, gün ortasında insanların pek bulunmadığı bir saatte tavaf et dedi. Sa'd tavaf ederken Ebu Cehil gelip Kabe'de emniyet içinde tavaf eden bu kişi de kim diye sorunca, ben Sa'd'ım dedi. Ebu Cehil, siz Muhammed'i barındırdığınız halde Kabe'de emniyet içinde mi tavaf ediyorsunuz dedi ve tartıştılar. Ümeyye Sa'd'a, Ebul Hakem'e karşı sesini yükseltme, o bu vadinin efendisidir dedi. Sa'd, vallahi eğer Kabe'yi tavaf etmeme engel olursan Şam'a olan ticaretini keserim dedi. Ümeyye tekrar, Ebul Hakem'e sesini yükseltme dedi. Ve böylece Sa'd'ı tutmaya çalışınca Sa'd sinirlenerek, bizi bırak, duyduğuma göre Muhammed seni öldüreceğini ileri sürüyor dedi. Ümeyye, beni mi deyince Sa'd evet dedi. Ümeyye, vallahi Muhammed yalan söylemez dedi. Oradan ayrıldıklarında Ümeyye hanımının yanına döndü ve şu Yesribli'nin, Medineli'nin bana söylediklerini biliyor musun deyip olanları anlattı. Ebu Sufyan kervanına saldırı olacağını ilan eden kişi gelip Bedir'e çıktıklarında hanımı, Yesribli kardeşinin sana dediklerini hatırlamıyor musun deyince Ümeyye savaşa katılmak istemedi. Ancak Ebu Cehil, sen vadinin efendilerindensin, bizimle bir veya iki gün gel dedi. Ümeyye onlarla gidince Allah onu Bedir'de öldürdü. Olayı şöyle bir kere daha özetlemeye çalışayım. Mekke, Medine, İslam gelmeden önce de ticaret kervanları yüzünden birbirleriyle alışverişte olan, bağlantılar olan iki toplum. Medineliler, Mekke'nin Şam'a olan ticaret kervanlarının geçtiği yol üzerinde onları barındırıyorlar, onlara imkan veriyorlar. Mekkeliler de Medinelilere Mekke'de hac zamanlarında ve diğer panayır zamanlarında imkan tanıyor. Bu arada böyle dostluklar var. Sa'd ile Safvan bin Ümeyye'nin arasında da böyle bir muhabbet, böyle bir dostluk var. İşte Sa'd, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edip Müslüman olduktan sonra Bedir günü gelmeden önceki bir zamanda yine bir ticaret ortamı adına Mekke'ye gidiyor. Mekke'de Kabe'yi tavaf edecek ama Müslümanlığı biliniyor. Diyor ki Ümeyye, biraz bekle, şöyle ortalık ısınsın da pek kimse yokken Kabe'yi tavaf et diyor. Fakat Kabe'yi tavaf etmeye vardığında Sa'd, Ebu Cehil onu görüyor ve tartışmaya başlıyorlar. Siz bizim adamımızı kendi aranızda barındırıyorsunuz. Sonra gelip burada rahatlıkla tavaf edeceksiniz öyle mi diye. Bu tartışma uzayınca Sa'd da ona karşılık veriyor, cevap veriyor. Ümeyye dostunu, Medineli arkadaşını Ebu'l-Hakem yanında savunmuyor da Ebu'l-Hakem'i yani Ebu Cehil'i savunuyor ve Sa'd'ın nefesini tutmasını, sesini kesmesini istiyor. Ve Sa'd da ona diyor ki sen beni bu şekilde aşağılıyorsun. Senin dostluğun, arkadaşlığın buraya kadar anlaşılan, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin senin öldürüleceğin ile ilgili bilgi verdiğini duydum. Sen dedi öldürüleceksin. Bu Ümeyye'nin korkmasına yetti. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yalan söylediğini hiç kimse bilmiyor. O güne kadar böyle bir tespitleri yok zaten. Kendileri de bu konuda tecrübeliler. Sonrasında olaylar farklı gelişti. Ebu Sufyan'ın kervanı Şam'dan gelirken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının onu yakalayacağını Mekke'ye haber verince Ebu Sufyan, Mekke'den de küfür ordusu harekete geçti. Ümeyye hanımına bu evvelki konuşmaları aktarmıştı. Hanımı dedi ki gitme. Medineli kardeşine neler söylediğini hatırlamıyor musun? O da gitmek istemedi ama Ebu Cehil gerçekten ümmetin firavunu ve dedi ki bizimle birkaç gün gel, sonra dönersin. Çünkü seni görmek ister asker. Ama çıkış o çıkış ve Bedir'de Allahu Teala bu küfrün önderlerini bir bir yıktı ve orada ölenlerle, yok olanlarla birlikte yok etti Rabbimiz. Onu da Ebu Cehil'i de. Abdullah İbni Mesud aktarıyor bize 3796. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuyacağında sağ elini yanağın altına koyar ve Allah'ım kullarını topladığın gün beni azabından koru derdi. Allahümme qini azabeke yevme tecme'u ibadek. Ya Rabbi Allah'ım azabından koru beni kullarını toplayacağın gün. Kıyamet gününde bütün kulların toplanacağı günde azabından koru der ve Efendimiz elini yanağın altına koyar ve o şekilde uykuya geçerdi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Konular bundan dolayı farklı farklı geliyor. Müsned hadis kitaplarının özelliği budur. Hadisi bize aktaran ravilere göre hadisler sıralanmıştır. Konuya göre değil. Öyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından farklı bölümleri, farklı kesitleri, farklı konularla ilgili bilgileri ardı ardına elde etme imkanımız var. Biz de kimilerini daha bir ön planda tutarak okuyoruz. Ama Müslümanlar bu hadis kitaplarını okuyacaklar toplamını. Böylece zihinlerinde, zihnimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayata dair, asr-ı saadet modeline dair bizim zihnimizde bir iman oluşacak, bir görüntü oluşacak ki bunu anlayacağız. Demek ki sahabe böyle yaşarmış, demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı böyle uygulamış diye bunu anladıktan sonra içinde yaşadığımız zaman ve mekanda ve içinde bulunduğu ortamı yaşayan ben olarak bu hadis-i şeriflerden dinimi, kitabımın, Kur'an'ın istediği hayatı nasıl uygulayacağımı da öğreneceğim. Rabbim bana bir firaset, bir basiret, bir anlayış lütfedecek. Umudunda okuyor, okuyor ve okuyoruz. Okuduğumuzu başkalarına da okuyor. Böylece daha iyi anlar olmayı umut ediyor. Anlayamasak da anlattıklarımızın daha iyi anlayacağını umut ediyor. Böylece Müslümanlar arasında zikir, gündem Allahu Teala'nın gönderdikleri olacak. Yani Allah'ın kelamı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sözleri. Bununla biz de gündemimizi yoğunlaştırıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud bize rivayetlerde bulunuyor. 3797. hadis-i şerif. Daha evvel okuduğumuz bir bilgi tekrar okumak istiyorum. Abdullah İbni Mesud mescitte dua ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi ve ona selam verdi. Abdullah şöyle dua ediyordu. Allah'ım senden şüphelerden uzak bir iman, ardı kesilmeyen bir nimet ve cennetin en yüksek yerlerinden Hult cennetinde Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme beni arkadaş kılmanı diliyorum diyordu duasında. Resulullah Efendimiz ona diyordu ki iste, istediğin sana verilecektir. İste, istediğin sana verilecektir. İste, istediğin sana verilecektir buyurdu. O kalple Abdullah İbni Mesud'un kalbi ve diliyle biz de isteyelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasına biz de muhatap olalım. Rabbimizin bu nimetini yaşayalım Allah izin verirse. Allah'ım senden şüphelerden uzak bir iman, ardı kesilmeyen bir nimet ve cennetin en yüksek yerlerinden Hult cennetinde Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem beni arkadaş kılmanı diliyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3800. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her peygamberin başka peygamberlerden bir dostu olur. Benim de onlardan dostum, atam ve Rabbimin dostu olan İbrahim'dir. Her peygamberin diğer bir peygamberden dostu olur diyor Efendimiz. Benim de onlardan dostum, atam ve Rabbimin de dostu olan İbrahim aleyhissalatü vesselam'dır. Ardından şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar. Bir de bu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ali İmran 68. ayet-i kerimeyi okudu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ali İmran 68. ayet-i kerime. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı, en onunla dost olmaya layık olanı, ona uyanlar, bir de şu peygamber yani Muhammed aleyhisselam ve ona iman eden müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ali İmran 68. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3806. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında çok fazla konuştuk. Sabah yanına geldiğimizde şöyle buyurdu. Dün gece rüyamda ümmetleriyle birlikte peygamberler gösterildi. Bazı peygamberlerin yanında 3 kişi, bazılarının yanında birkaç kişi, bazılarının yanında kalabalık bir grup bulunuyordu. Bazılarının ise yanında hiç kimse yoktu. Musa aleyhisselam yanında İsrailoğullarından büyük bir toplulukla geçince kalabalık oluşları hoşuma gitti ve bunlar kim diye sordum. Bu kardeşin Musa, yanındakiler de İsrailoğulları denildi. Benim ümmetim nerede diye sorduğumda sağ tarafına bak denildi. Sağ tarafıma baktığımda bütün tepelerin insanlarla kaplı olduğunu gördüm. Sonra bana sol tarafına bak denildi. Sol tarafıma baktığımda ufkun insanlarla dolu olduğunu gördüm. Bana memnun oldun mu diye sorulunca Rabbim memnun oldum, Rabbim memnun oldum dedim. Bana bunlarla birlikte ayrıca 70 bin kişi de hesaba çekilmeden cennete girecektir denildi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Anam babam size feda olsun. Elinizden geliyorsa bu 70 bin kişinin içinde olmaya çalışın. Yapamazsanız tepeleri kaplayanların içinde olmaya çalışın. Bunu da yapamazsanız ufukta görünenlerin içinde olmaya çalışın. Ayrıca orada birbirleriyle kavga eden topluluklar gördüm. Ukkaşe bin Mihsan ayağa kalkıp ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et de beni 70 bin kişinin içinden biri kılsın deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Başka bir adam kalkıp ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et, beni de onlardan kılsın deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ukkaşe senden önce davrandı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra birbirimize, bu 70 bin kişi kim olabilir? İslam döneminde doğup ölene kadar hiç şirke bulaşmamış kişiler mi diye sorup konuşmaya başladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar olunca, bunlar yaraları dağlamayan, efsun yapmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Allah'a tevekkül edenlerdir buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3807. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferdeydik. Kimse su bulamıyordu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içinde su bulunan bir kap getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini su kabının içine koyup parmaklarını açtı. Bunun üzerine parmakları arasından su fışkırmaya başladı. Ardından haydi abdest alın, bereket Allah'tandır buyurdu. Haydi abdest alın, bereket Allah'tandır buyurdu. Hadis-i şerifin ravilerinden Cabir bin Abdullah'a o gün orada kaç kişi bulunmaktaydı diye sorduğumuzda 1500 kişi idik dedi. 1500 kişi o sudan abdest almış. Biz Allah'a da Allah'ın Resulüne de iman ediyoruz ve Allahu Teala'nın Resulüne ikram ettiği bu konulara da iman ediyoruz. 3708. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud rivayet ediyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. İyi veya kötü bir şey yaptığımı nasıl anlayabilirim? Namazı sormuyor, orucu sormuyor, haccı, zekatı sormuyor. Yani Allahu Teala'nın zaten iyi dediklerini onları dile getirmiyor. Ya da Allahu Teala'nın kötü dediği zina, içki, kumar bunları sormuyor da hayatın içinde yapıp ettiklerimin hangisini iyi, hangisini kötü ben nasıl anlarım diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir kriterden de bahsetti. Komşularının senin hakkında iyi yapmış dediklerini işittiğin zaman iyi bir şey yapmışsın demektir. Komşularının senin hakkında kötü yapmış dediklerini işittiğin zaman da kötü bir şey yapmışsın demektir buyurdu. Buradan şunu anlamayacağız. Seküler toplumlar, kapitalist toplumlar, maddeci, materyalist, dünyaya tapan toplumlar, insana tapan, insan görüşünün temel olduğunu düşünen bir anlayışın sahibi olan toplumlardaki bir vaziyet değil bu. Biliyorsunuz, demokratik dünya riya üzerine kuruludur. İnsan egemenliğini esas kabul eden yeryüzü yapılanmalarında gösteri esastır, görünüm esastır. Bu bakımdan insanlar görünüşüne önem verirler. Kendilerini nasıl tarif ediyor birileri? Bundan dolayı başka şeylere başvururlar. Yani iyilik ve kötülük ölçütleri istatistiklerdir, izlenmelerdir, reytinglerdir, tribünlerdeki alkışlardır, beğenilerdir falan filan. Yani neticede gösteri toplumudur. İnsanlar ne der çok önemlidir. Konu bu değil burada. Samimi Müslümanların yaşadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tevhid ehli, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna gitmeye çalışan Müslümanların yaşadığı bir ortamda eğer çevrendeki salih Müslümanlar yaptıkların karşısında iyi diyorsa, bu hoş olmuş diyorsa bu güzel bir iştir. Müslümanları kırmıyorsun, onlara zarar vermiyorsun demektir. Fakat onları incitiyor, zarar veriyor, sıkıntı veriyorsan iyi bir iş yapmıyorsundur, toparla kendini demektir. Müslüman birinci olarak sorumlu olduğu Allahu Teala. Allah'la ilgili düzenleme yapar hayatında. O ne derse ona göre yaşayacaktır. Fakat sonra Allahu Teala'nın kullarıyla da ilişkisinde bir güzellik tutturur. Bu da bizim yok sayamayacağımız bir durumdur. Yani ben babam ne diyormuş, anam ne diyormuş, çoluk çömlek ne diyormuş, konu komşu ne diyormuş, kimseyi takmam kardeş filan gibi bir söylem Müslümanca bir ağzın yapacağı söylem değildir. Müslüman çevresindeki insanlara karşı da güzel davranan ama onların beğenisini kazanacağım diye yalakalık yapan, takla atan birisi de değildir. Doğru davranır ama doğruluğu incitici şekilde, insanları hırpalayacak şekilde olmaz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edeyim Rabbimin izniyle. 3809. hadis-i şerif Abdurrahman bin Abdullah bin Mes'ud babasından rivayet ettiğine göre, yani Abdurrahman babası Abdullah'tan aktarıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyene, yedirene, faizli bir akde sözleşmeye şahit olana ve bu tür bir akdi yazan katibe lanet etti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir toplulukta faiz ile zina yayıldığı zaman Allah'ın azabını hak etmiş olurlar. Bir toplumda faiz egemense, bir toplumda Allah'ın istemediği cinsel bir hayat egemense, o toplum Allah'ın azabını hak etmiş olur. Mevla bizi korusun. Ve Müslümanlar çarçabuk bir hayat için çabalayacaklar. Allah-u Teala'dan bilgilenerek yepyeni bir İslam hayatını önce birey olarak sonra toplum olarak oluşturmaya gayret edecekler inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3817. rivayetle birlikteyim. Ebu Vail'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Mesud ve Ebu Musa el-Eş'ari şöyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kuşkusuz kıyamet kopmaya yakın öyle günler gelir ki, kıyamete doğru, ilim ortadan kaybolur, ilim kalkar. Yani Allah'tan gelen vahiy bilgisinden uzak bir hayat başlamıştır. Cehalet yayılır, bilgi diye insan bilgisi hayata egemen olur ve kargaşalar çoğalır. Ona bu kargaşaların ne olduğu sorulduğunda öldürmelerdir dedi Peygamber Efendimiz. Herc nedir? Katil, öldürmelerdir. Kim ne için öldürdüğünü bilmeden öldürür ve öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilmeden ölür. Böyle bir toplum, böyle bir hayat başlar, bir kargaşa. Hani kim buraya gider ölen? Ve öylesine öldürür insanlar. Birileri söyler, birileri deyiverir. Ne yaptığını bilmeden eli tetikte, Allah korusun, başka bir noktada bir kargaşa ortamıdır. Kim ne yaptığını bilmeden bir hayat yaşar. Bu ne zaman olur? Kıyamete doğru. Bu özellikle bunu tetikleyen, bu karmaşayı tetikleyen şey ne? İlim ortadan kalkacak, cehalet hakim olacak. İlim nedir? İlim insanların üniversitelerde, okullarda ya da sanal alemde sunduğu bilgiler midir? İşte şimdi bir arama motoruna bir bilgi yazıyoruz. Bize binlerce, milyonlarca bilgiler sunuyor. Ve şaşırıyor. Diyoruz ki vay be, her şey var burada. Bilgi bu mudur? Allah'tan gelen bilgi, vahiy bilgisi gönüllerde, zihinlerde, evlerde, şehirlerde, hayatta olmadığında o toplumun kıyameti gelmiş demektir zaten. Yıkım başlamıştır. İnsanların dünyasında çok türlü bilgiler olabilir. Bina yapım bilgisi olabilir. Ya da tüm cinsel bilgiler en detaylarıyla hayata hakim olabilir. Adam zevkini de neşesini de biliyordur. Binlerce ürün piyasadadır ve ağız tatları, kulak tatları, göz görüntülerine hitap eden nice bilgiler hakimdir. Ama bu cehalettir, cahilliktir. İnsanın maddeyi zoomlaması, yönelmesi, ona kafayı, gönlü bastırması bilgi değildir ki. İlim, beni Rabbim karşısında saygıyla titreten, ona boyun eğdiren, kul eyleyen şeydir. Bu da ancak Allah'ın vahyiyle olur. Kur'an ve Kur'an'ı bize getiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bilgi, sünnet bilgisiyle olur. Rabbim kitabını okuyup onunla amel eden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hayatını düzenleyen kullarından eylesin bizleri inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.